Ayrım 2.
General Gürkan'ın ağzındaki sözler de Gürlere pek hoş gelmiyordu. Gürkan sık sık toprak devrimi, millileştirme gibi kavramlardan söz etmekteydi. İşte bunlar demokratik değildi. Gürler de Batur da General Necip kavramında birleşmişlerdi. İkisi de General Necip olmayacaklardı. Bu kuşkulara karşın Gürler yine de ihtilal için hazırdı. 9 Mart gecesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda toplanıldı. Bu toplantı da demokratikti. Toplantıda Gürler, Batur, Gürkan, Atıf Erçıkan, Kor General İhsan Över bulunmaktaydı. Gürler Batur'a dönüp Eyicioğlu'na da haber verelim dediğinde Batur'un tepkisiyle karşılaştı. O gece Gürler Celil Gürkan'a dönüp Celil Paşa sen yoruldun, sorumluluğu ben üzerime alıyorum diyerek toplantıyı bitirdi. Bu arada cebinden çıkardığı mendillerle yüzünün terini silmekteydi. Toplantı öylece dağıldı. 10 Mart günü Orgeneral ve Korgeneraller Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaş tarafından Askeri Şura Salonu'nda toplantıya çağrıldılar. Toplantıyı Orgeneral Tağmaç şu sözlerle açtı. Arkadaşlar, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu görüşeceğiz. Her komutan arkadaş dilediği gibi açık konuşsun. Komutanlarınız olarak biz konuşmayacağız. Hiçbir mütalaa ileri sürmeyeceğiz. Biz konuşmayacağız. Sizin konuşmalarınızdan sonra gerekli karara varacağız. Bu gerçekten çok demokratik bir yoldu. Herkes dilediğini konuşacak, ihtilal yapalım, hayır yapmayalım diyerek en demokratik yolla sonuca gidilecekti. İhtilal yapmak için bir gece ansızın silaha sarılmaya gerek yok. İhtilal yapıp yapılmayacağını Orgeneral Memduh Tağmaç böyle demokratik yollara bağlamıştı. Bu demokratik toplantı öğleden sonra saat 16'ya kadar sürdü. Tağmaç kara gözlüklerinin altından bütün konuşmaları hoşgörüyle izledi. Komutanlar çeşitli görüşler ileri sürüyorlardı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün, Demirel hükümetine dokunmayalım, hükümetin emrinde göreve devam edelim derken, bazı generaller de Demirel hükümetinin kesinlikle devrilmesi, silahlı kuvvetlerin yönetime el koymasını istiyorlardı. Bunların sözcülüğünü Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hayati Savaşçı üstlenmişti. Savaşçı aynı sabah saat 9.30'da Celil Gürkan'ın odasında bir toplantı yapmış ve Kara Kuvvetleri'nde görevli generallere genişletilmiş komuta konseyinde yapacağı konuşmayı okumuştu. Savaşçının konuşması toplantıya katılan generallerce destek görmüştü. Genişletilmiş komuta konseyinde bütün generaller tam bir demokratik ortam içinde ihtilal yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüşlerini açıkladılar. Demirel hükümetinin devrilmesini isteyenlerin içinde Çankaya'ya Sten'le girmeyi aklına koyan Korgeneral Atıf Erçıkan da bulunmaktaydı. Düşünce özgürlüğü tamamı tamamına sağlanmıştı. Herkes görüşünü açıklamıştı. Ne zaman gizli ihtilal örgütü türünden sözler duysam gülerim. Neresi gizli yahu? Neredeyse genişletilmiş komuta konseyinin toplantısı canlı yayın olarak televizyonda yayınlanacaktı. Sonunda iyi oldu ama. Memduh Tağmaç bu demokratik tutumuyla iş çevrelerinin gözüne çarparak emekli olunca Sanayi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Gürler Cumhurbaşkanı olmak için Çankaya yokuşunu tırmandı fakat ayağı tökezlendiği için tepe taklak düştü. Orgeneral Faik Türün İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nda devrimci avına giriştikten sonra Umum Mağazalar Yönetim Kurulu üyeliğiyle yetinmeyerek Adalet Partisi'nden senatör adayı oldu. Tüm General Celil Gürkan disiplinsizlik nedeniyle emekliye sevk edildikten sonra Faik Türün'ün emriyle Erenköy İşkence Köşkü'nde sorguya çekildi. Genişletilmiş komuta konseyinde Demirel hükümetinin devrilmesi ve yönetime el konmasını isteyen Korgeneral Hayati Savaşçı ne oldu bilir misiniz? Adalet Partisi Samsun Milletvekili. Silahlı kuvvetlerimizde adlarını duymadığımız, yüzlerini görmediğimiz subaylardan oluşan bir sağlıklı yapı var. Bütün olup bitenlere karşı silahlı kuvvetleri ayakta tutanlar bu adsız kahramanlardır işte. Türkiye'de zaman zaman ortaya çıkıp 140 ve 142. maddeler varken demokrasiden, özgürlükten söz edilmez diyoruz. Amma da yapıyoruz. Bakın Tağmaç 146. madde varken nasıl ihtilal yönetmiş. Ne de olsa zeki adam. Zeki olmasa bankanın başına geçebilir miydi? Banka toplantılarını da böyle mi yönetiyor acaba? Yani böyle demokratik yolla. Anayasayı tangır tungur edenler. Askeri savcılar içinde en çok ölüm cezası isteyen kimdi acaba? İstanbul Sıkı Yönetim Savcısı Albay Selahattin Fırat mı? Yarbay Naci Gür mü? Yoksa Ankara Sıkı Yönetim Savcısı Albay Keramettin Çelebi mi? Selahattin Fırat İstanbul'da 83 deniz subayı davasında 83 idam istemişti. Ne demişler? İsteyenin bir yüzü kara. 83 deniz subayının ölüm cezasına çarptırılmaları isteniyordu ama mahkeme savcının bu aritmetik hesabını yerinde görmeyerek sanıkların beraatine karar vermişti. Ölüm cezası nerede, beraat nerede? Memleketimizde ve özellikle sıkı yönetimimizde o günlerde düşünce özgürlüğü vardı. Her savcı istediği kadar kişinin ölüm cezasına çarptırılmasını isteyebilirdi. Bu bakımdan düşünce özgürlüğü tam anlamıyla yürürlükteydi. Ankara 1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi çok sayıda ölüm cezası varken mahkemelerin başında yer alıyordu. Denebilir ki hiçbir askeri mahkeme bu kadar sayıda ölüm cezası vermemiştir. Bazı sanıklar hem Ankara hem de İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemelerinde yargılanıyorlardı. Dev Genç Başkanlarından Atilla Sarp ile Genel Sekreterlerden Ruhi Koç'un her iki Sıkı Yönetim Mahkemesinde de idamları isteniyordu. Her zaman güleç yüzde olan Ruhi Koç işi alaya vuruyordu. Ankara'da da İstanbul'da da idamımız isteniyor. Herhalde Eskişehir'de asarlar. Bol idamlı davalardan biri Ankara 1 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde karara bağlanan Doktor Uğur Celasun ve arkadaşları davasıydı. Savcı Yargıç Yüzbaşı Ali Hüner 4 sanığın ölüm cezasına çarptırılmasını istiyordu. Bu sanıkların adları şöyleydi. Uğur Celasun, Hakan Tekinalp, Caner Güçal, Timur Ertekin, Selçuk Eralp. Mahkeme kurulunda Yargıç Albay Saadettin Üçüncüoğlu, Yargıç Binbaşı Siret Kurtcebe ve mahkeme başkanı olarak da Albay Remzi Siretli bulunmaktaydı. Mahkeme kararını verdi. Sanıklardan Hakan Tekinalp, Caner Güçal, Selçuk Eralp ve Timur Ertekin ölüm cezasına çarptırıldılar. Fakat ne çare, o sıralar af yasası çıkmıştı. Ölüm cezaları büyük bir üzüntü içinde yaşam boyu hapis cezasına çevrildi. Karar askeri yargıtayda incelendi. Askeri yargıtay 4. dairesi sanıkların beraat etmeleri gerektiği düşüncesiyle mahkemenin kararını temelden bozdu. Mahkeme karara karşı direndi. Dosya askeri yargıtay daireler kurulunca ele alındı. Son karara göre sanıklardan Hakan Tekinal bile Timur Ertekin haklarında herhangi bir suçtan mahkumiyetlerini gerektirir hiçbir kanıt yoktur. Sanıkların beraat etmeleri gerekirdi. Öteki sanıkların suçları da mahkeme kararında değinildiği gibi değildi. Bir No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi 4 genci ölüm cezasına çarptırırken neye dayanıyordu? Herhalde mahkemenin dayandığı bazı gerçekler vardı. İşte benim anlatmak istediğim de bu. Mahkeme 4 genci ölüm cezasına çarptırırken işkence konusunda çok önemli bir anlayış getiriyordu. Eğer mahkemenin kararı askeri yargıtayca temelinden bozulmamış olsaydı, bu görüş Türk ve dünya hukuk anlayışını kökünden değiştirecekti. Ankara 1 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin 74 Taksim 1 esas ve 72 Taksim 2 sayısı ile kayıtlı kararının 32. sayfasını izninizle şöyle bir aralayalım. İşkence şu hallerde önem kazanır. İşkenceyle gerçeğe aykırı bilgi elde etmek, işkenceyle gerçeğe uygun bilgi elde etmek, baskı ile gerçeğe uygun bilgi elde etmek veya eldeki deliller karşısında gerçeği ifade etmek mecburiyetinde kalmak. İşkence konusunda mahkeme bu olasılıkları sıralamaktadır. Sanıklar kendilerine işkence yapıldığını ileri sürerek haklarındaki suçlamalara dayanak olan ifadelerini reddetmektedirler. Mahkeme bunun yanıtını veriyor. 32. sayfadan 34. sayfaya geçelim ve okuyalım. Şu halde iddia edildiği gibi işkence yapılmış ise gerçeğe aykırı bilgi elde edilmemiş, gerçeğe uygun bilgi elde edilmiştir. Şimdi kendinizi sıkı tutun. Çünkü hakikati ortaya çıkarmak için suç işlemek başka, ortaya çıkan hakikat başkadır. Yani şu. İşkence doğruyu söyletmişse yararlıdır, gereklidir. Mahkeme gerçeği arar. Gerçek çeşitli yollardan bulunur. Gerçek işkenceyle de bulunabilir. Mahkeme bu kanıda olduğu için 4 genci ölüm cezasına çarptırmıştır. Askeri Yargıtay işkence yoluyla alınan sorguları geçerli saymamış, kararı temelinden bozmuştu. Ya bozmasaydı? Karar iyi ki bozuldu. Yoksa bu dört genç şimdi Niğde cezaevinde ömürlerini törpüleyip duracaklardı. Bir de af yasası çıkmasaydı, düşünebiliyor musunuz, bu dört genç birer birer dar ağacına çekilecekti. Küçüklüğümde aklım mahkeme kararlarına takılırdı. Savcı, hukukçu, yargıç, hukukçu, avukat, hukukçu nasıl olur da aynı konuyu ayrı ayrı görürlerdi. Kendim hukukçu olunca bunun yanıtını aşağı yukarı saptayabildim. Fakat böylesine yine de aklım ermiyor. Savcının ölüm cezası istediği bir sanığı yargıç beraat ettiriyor. Suç siyasal nitelikte ise nedir bunun kökeninde yatan hukuk mantığı? Bu soruyu sordunuz mu hep yanlış yanıt alırsınız. Çünkü bu bir hukuk sorunu değildir. Soru yanlış sorulmuştur. Bu gibi sorunların temelinde siyasal gerçekler yatar. Bunun da kökeninde sınıfsal nedenler. Bakıyorsunuz bir dönemde hiçbir sanık hakkında siyasal nitelikte dava açılmıyor. Dönem değişiyor, bakıyorsunuz cezaevleri siyasal tutuklularla dolmuş. Bunu hukuk kurallarıyla açıklayabilir misiniz? Açıklayamazsınız. Öyleyse olağanüstü dönemlerin yargısal kararlarını salt hukukun biçimsel kurallarıyla ölçüp tartamazsınız. Çünkü terazinin bir kefesinde siyasal nedenler yerleşmiştir, ağırlıklar değişmiş, ölçüler değişmiştir. Bu ölüm cezaları neye dayanılarak veriliyordu? Ceza yasasının 146. maddesine. Nedir bu 146. madde? Anayasayı silah yoluyla değiştirmek. Yani yasadaki tanımla anayasayı tayir, tebdil ve ilga etmek. Cezaevinde özellikle köylü sanıkların yasanın bu sözlerine hiç dilleri dönmezdi. Bu maddeden tutuklanıp cezaevine atılanlar içeride önüne gelene sorarlardı. Anayasayı tangır tungur etmişiz, bastılar sopayı. Nedir bunun cezası? Bizler de anlatırdık anayasanın nasıl tangır tungur edildiğini. Bir gün, güney illerimizin birinden Şehobildik adlı bir köylü yurttaşımızı getirip tutuklamışlardı. Şehobildik'in suçu devrimci öğrencilere yataklık etmekti. Mahkemeye çıkınca yargıç sormuş. Anayasayı tayir, tebdil ve ilga ettin mi? Efendim? Oğlum, yani savcı diyor ki, anayasayı tayir, tebdil, ilga etmişsin. Ne diyorsun? O dediğinizden hiç yapmadım komutanım. Yargıç dayanamayıp suçun niteliğini açıklamış. Oğlum, anayasayı ihlal ettin mi? Yanıt şöyle gelmiş. Efendim, biz köylüyüz. Ne anlarız anayasadan? İhlal edilmişse şehirliler etmiştir. Anayasayı köylü yurttaşımız Şehobildik'in dediği gibi şehirliler mi çiğnemiştir bilinmez. Fakat böylesine cömertçe ölüm cezalarının verildiği bir dönemde anayasa sıkı yönetim gölgesinde ve silah yoluyla tayir, tebdil ve ilga ediliyordu da dışarıda birkaç yurtsever dışında kimsenin sesi çıkmıyordu. Bir mahkemenin ölüm cezasına çarptırdığı bir siyasal suç sanığını bir başka mahkeme beraat ettirirse ne olur? Ne olacak? Ölüm cezası veren yargıç yükselir yükselir Genelkurmay Mahkemesi'ne yargıç olur. Şehobildik haklı değil mi? Efendim, biz köylüyüz, ne anlarız anayasadan? İhlal edilmişse şehirliler etmiştir. Yürüyüş yaptın, anayasayı ihlal. Ev tuttun, anayasayı ihlal. Evinde yasaklanmış sol yayın bulundu, anayasayı ihlal. Silahlı eylem, anayasayı ihlal. Silahsız eylem, anayasayı ihlal. Öksürdün, anayasayı ihlal. Tıksırdın, anayasayı ihlal. Hapşırdın, anayasayı ihlal. İşte böyle ölüm cezaları verilirken anayasa herkesin gözleri önünde tayir, tebdil ve ilga ediliveriyordu. Şehobildik haklı değil mi? Köylüler ne anlar anayasayı ihlalden? Şu şehirliler yok mu? Anayasayı tangır tungur edenler hep bunlar. Uçak kaçırma suçu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın dehşetengiz bildirilerinden biri daha okunuyordu. Bütün koğuş kulak kesilmiş dinliyorduk. Bir illegal örgüt bütün suç kanıtlarıyla yakalanıp adaletin pençesine teslim edilmişti. İllegal örgüt Türk Hava Yolları'nın bir uçağının Sofya'ya kaçırılması dolayısıyla ortaya çıkarılmıştı. İllegal uçak kaçırma örgütü neyin nesiydi acaba? Spiker örgüt üyelerinin adlarını okumaya başlayınca davanın sonunu kestirmek benim için hiç de güç olmadı. Çünkü adları sıralananların birçoğunu yakından tanıyordum. Altan Öymen, Emil Galip Sandalcı, Erdal Öz, Abdi Yazgan, İlhan Kalaylıoğlu. Sonradan olayı öğrendim. Sofya'ya uçak kaçıranlardan biri Ankara'da fotoğrafçılık yapan Foto Abdi, Abdi Yazgan'ın yanında bir süre çalışmış. Önce Abdi gözaltına alınarak işkence masasına yatırılmış, sonra Abdi Yazgan'ın arkadaşı İlhan Kalaylıoğlu. İlhan Kalaylıoğlu o sıralar Emil Galip Sandalcı'nın evinde kalıyor. Sıkı yönetim Sandalcı'ya da diş bileyip duruyor. Sandalcı'nın suçu büyük, hem de çok büyük. Suç bağışlanacak türden değil. Tamat Cuntası TRT Genel Müdürlüğü'ne Kor General Musa Öğün'ü getirmek istiyordu. Bu konu TRT Yönetim Kurulu'nca oylandı. O günlerde Emil Galip Sandalcı, Muammer Sun, Musa Öğün'ün yüksek niteliklerini gereği gibi değerlendiremediklerinden bu saygıdeğer kor generalin atanmasına karşı çıkmışlardı. Sandalcı da Sun da bir süre sonra sıkı yönetimin hışmına uğradılar. Sandalcı TRT dış yayınlarını bir kitap haline getirdiği için komünizm propagandası yapmak, hükümete hakaret etmek gibi ipe sapa gelmez gerekçelerle suçlandı. Sonunda beraat etti. Etti ama yakasını bir türlü sıkı yönetimin elinden kurtaramadı. Bu kez de başına uçak kaçırma işini sardılar. İlhan Kalaylıoğlu Emil Galip Sandalcı'nın evinde kalmaktaydı. Kalaylıoğlu, Abdi Yazgan'ın arkadaşıydı. Oldu mu illegal örgüt? Oldu. Altan Öğmen'in ne ilgisi var diyeceksiniz? Var. Olmaz olur mu? Kalaylıoğlu'na ağır işkenceler sonunda bir itirafname imzalatırlar. Bu itirafnamede Altan Öğmen'in İsmet İnönü ile ilişki kurup hükümet üzerine baskı sağlamaktan, bir zamanlar röportaj yaptığı bir silah kaçakçısından silah bulmaya kadar bir sürü suç yer almış. Altan Öğmen'in bunlardan hiç mi hiç haberi yok. Bir silah kaçakçısıyla röportajda yapmış değil. Fakat İsmet Paşa'ya gitmiş. İddia böyle. İşte yakalandı sonunda. Neden gittin İsmet Paşa'ya? O günlerde Ali Erverdi Başkanlığındaki Sıkı Yönetim Mahkemesi, Deniz Gezmiş ve arkadaşları için ölüm cezasını vermek üzeredir. Ankara'da, İstanbul'da bazı ilerici yazarlar ölüm cezasına karşı bildiri topluyorlar. Altan Öğmen ve Erdal Öz, İsmet Paşa'ya bu konuyu görüşmek için gidiyorlar. Sen misin giden? Birinci suç bu. Ötekiler ne diyeceksiniz? Bir tanesi de şu. O sırada Anka Ajansı yeni kurulmuş. Altan Öğmen, Sevgi Soysal, Ahmet Kahraman, Hasan Cemal hep birlikte çalışıyorlar. Gece sokağa çıkma yasağı olduğu için de akşamları büroda çalışmak olanaksız. Anka Ajansı Alman ajanslarına da yayın yapıyor. Bazı yerlerden telefonla haber almak, sonra da bu bilgileri haberleştirip yine telefonla Alman ajanslarına bildirmek gerekiyor. Altan Öğmen'in ev telefonu kullanılacak. Fakat telefon aracında bozukluk var. Aynı günlerde Emil Galip Sandalcı'nın da telefonu kapalı. Altan Öğmen Sandalcı'dan bir gün için telefon aracını ister. Araç gelir, kullanılır. Bir iki gün sonra Altan Öğmen telefonu bir arkadaşı aracılığı ile Sandalcı'nın evine yollar. Sandalcı ile Öğmen'in evleri çok yakındır. Fakat telefonu götüren arkadaş bir türlü gelmez. Çünkü Sandalcı'nın evinde sıkı yönetim karakol kurmuştur. Kim Sandalcı'nın evinin ziline basarsa gizli örgüt üyesidir diye içeri alınır. Telefon aracını götüren genç de saf saf zili çalar. Kapıyı biri açar. Emil Galip Sandalcı'nın evi mi? Evet. Evet'le birlikte genç arkadaş karga tulumba içeri alınır. Elde bir de telefon varsa illegal örgüt bütün suç kanıtlarıyla yakalanmış olur. Bu telefon aracı Sandalcı ile birlikte gözaltına alındı, tutuklandı. Mamak cezaevinde kaldı. Ancak insan türünden canlı olmadığından anayasadan doğan bütün haklarını kullanarak işkenceden kurtuldu. Bir de telefonu konuştursalardı ne öğütler ne örgütler ortaya çıkardı kim bilir. Sandalcı ile Öğmen'in illegal örgüt ilişkisi suç kanıtı olan telefon aracılığıyla büsbütün ortaya konunca Ankara Merkez Komutanlığı'nda görevli tank albayı Yaşar Savaş bir gün Altan Öğmen'e telefon eder. Altan Öğmen'in de bütün derdi telefon aracıyla Sandalcı'nın evine yolladığı genç arkadaşı kurtarmaktır. Birkaç kez sıkı yönetime Merkez Komutanlığı'na telefon eder. Merkez Komutanlığı'ndan da Öğmen'i ararlar. Öğmen herhalde bu iş içindir diye sevinir. O sıra yurt dışında bulunan eşi ve çocuklarının yanına gidecektir. Pasaportu hazırdır. Sadece Merkez Bankası'ndan döviz alacaktır. İyi, merkez komutanlığı da Merkez Bankası'na yakın diye yola koyulur. Tank albayı Yaşar Savaş, sıkı yönetimin gizli kalmış ünlülerinden biridir. Öğmen'i karşılar, şurada bekle der. Altan Öğmen bekler, bekler, kimse kendisiyle ilgilenmez. Sonra bir yarbay, bir astubaya emir vererek Altan Öğmen'in Mamak Muhabere Okulu'na teslim edilmesini ister. Kelepçe takılır ve yola çıkılır. Mamak Muhabere Okulu nöbetçi subayı Altan Öğmen'in teslim alınması için bir resmi yazı ister. Sıkı yönetim yetkilileriyle nöbetçi subay arasında bir tartışma çıkar. Sonunda Öğmen, Mamak tutuk evinde yarısı çöplük olarak kullanılan bir hücreye kapatılır. Bir süre sonra Öğmen yeniden Muhabere Okulu'na gönderilir. Burada birkaç gün bekletildikten sonra gözü bağlı olarak sorguya çekilir. Uçak kaçırma işinin saçmalığını onlar da bilmektedirler. Sorarlar. Ölüm cezası kampanyasını neden başlattınız? İşte bütün iş burada ya. Öğmen neden gözaltına alındığını, neden tutuklanmak istendiğini bir türlü öğrenemez. 3 numaralı sıkı yönetim mahkemesine çıktığında Başkan Piyade Albay İzzettin Ağlar, Yargıç Tahsin Özer ve Fuat Kaylan'ın oylarıyla tutuklanır. Tutuklanma nedenleri arasında ve diğer sebepler biçiminde bir gerekçe de kullanılır. Savcı Muhteşem Savaşan'a sorar. Nedir bu ve diğer sebepler? Sıkı yönetim komutanının emridir ve diğer sebepler bir türlü açıklanmaz ama anlayan anlar. Ölüm cezası kampanyasını yürütmekten büyük suç mu olur? Altan Öğmen ile cezaevinde birkaç kez karşılaştık. Selamlaşmak, el sıkışmak yasaktı. Sadece kaş göz işaretleriyle birbirimizin hatırını sorabildik. Emil Galip Sandalcı, Abdi Yazgan, İlhan Kalaylıoğlu uçak kaçırmak suçundan tutuklanıp tuvaletin yanındaki penceresiz bir odaya kapatıldılar. Kendileriyle konuşmak yasaktı. Bizler de kağıttan uçak yapar, koğuşlarına atardık. O günlerden bugüne Altan Öğmen için söylenen bir espri kalmıştır. Altan Öğmen uçak kaçırır, kaçırır ama uçağa yetişemediği için. İşte sizlere uçak kaçırma olayının iç yüzü. Bu senaryoyu yazan sıkı yönetim yetkililerini görsem kutlayacağım. Bu yeteneklerini film ve tiyatroda kullanmadıkları için harcanmıyorlar mı? Ne dersiniz? Buzlar kırılıyor. Mamak cezaevinin ünlü arka koğuşu o gün bomboştu. Koğuş arkadaşlarımız sabah erkenden birbirlerine kelepçelenerek duruşmaya götürülmüşlerdi. Arka koğuş cezaevinin en stratejik bölgesiydi. Pek koğuşa da benzemezdi. Bir koridora açılan 13 hücre, hücrelerde ikişer kişinin yatacağı birer ranza, haklarında ölüm cezası istenenlerle sıkı yönetim ve cezaevi müdürünün uygun bulduğu sanıklar buraya kilitlenirdi. Profesör Uğur Alaca Kaptan ile birlikte sondan ikinci hücredeydik. Üst ranzada ben, alt ranzada Alaca Kaptan yatardı. İkimiz de çoğunlukla kitap okuyarak zaman öldürürdük ya da koğuştakilere dilekçe yazarak. Hocam bir tahliye dilekçesi yazar mısın? Yazmasına yazardık, yazardık ama neye yarardı? Alaca Kaptan ara sıra takılırdı. Bizim kendimize hayrımız olsa buraya gelmezdik. Hocam 142'den açmışlar. Hocam 159'dan. Açarlar, açarlar. 1973 yılının Ocak ayıydı. Her yer buz kesiyordu. Benim yattığım yerden Hüseyin Gazi tepeleri görünüyordu. Bir de cezaevinin çatısı. Her yer kardan bembeyaz. Havada uçuşan kar tanelerini izliyorum. Hiç gereği yokken. Menderes'in, Adnan Menderes'in 960'lardaki konuşmasını anımsıyorum. Battal Gazi ordusuna mı güveniyorlar? Belleğimde yer etmiş bu Battal Gazi ve Hüseyin Gazi. Sonra başka şeyler düşünüyorum. Hüseyin Gazi tepelerinde kutsal taşlar varmış. Ankaralı kadınlar bu tepeyi tırmanıp adak için taş atarlarmış. Taş kayaya yapışıp kalırsa adağın yerine geleceğine inanılırmış. Babam bir zamanlar Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde Ankara Fen Amirliği yapmıştı. Bir gün eve getirdiler, hastalanmış, kalp krizi geçirmiş. Kriz bu tepelerde görev yaparken gelmiş. Tepenin rengi noktalarını ölçüyorlarmış. Böyle karmakarışık düşünceler vardı başımda. Adak adayan kadınlar, Battal Gazi ve babamın ilk kalp krizi geçirdiği yer şu Hüseyin Gazi tepeleri. Havalandırma. Başgardiyan İsmail Efendi bağırıyor. Elindeki sopayı hücre demirlerine vuruyor. Havalandırma. Bahçeye çıkmanın adı havalandırmaydı. İsteyen çıkar, isteyen çıkmazdı. Başımı kaldırdım. Biraz da soğuktan korkmuştum. Alaca Kaptan'a eğildim. Hocam çıkacak mısınız? Hayır diyor Alaca Kaptan. Ben de İsmail Efendi'ye bağırıyorum. Çıkmayacağız. Emir var, çıkacaksınız. İsmail Efendi'nin yanında başçavuş Osman da belirdi. Ses onundu. Diretiyordu hem de. Çabuk çabuk. Koğuşta 4 kişiyiz. Alaca kaptan, ben, bizler siyasal tutukluyuz. 2 tane de adi suç mahkumu var. Birinin adı İdamlık Süleyman. Ötekinin Remzi Öztürk. İdamlık Süleyman bir adam öldürmüş ve öldürdüğü adamın kanını içmiş. Bir söylentiye göre cinayeti dayısı işlemiş. Süleyman üzerine almış. Kastamonu canavarı diye anılmış bir süre. Neyse, sonunda idama mahkum olmuş. Kararı mecliste. Okuma yazma bilmezdi fakat her gün gazetelere ilk koşan oydu. Tasdik var mı? Remzi'nin suçları büyük. 15-20 kişiyi öldürmekten yargılanıyordu. Tren soymuştu, bunun gibi bir sürü suçu daha vardı. Ama Allah için Remzi efendi adamdı. İzin almadan hücremize girmez, koğuşu süpürmeye kalksak hemen atılırdı. Caiz midir hocam? Elimizden kovayı alır, süpürgeyi alır, koğuşu temizlerdi. Caiz mi hocam biz varken, caiz mi? Assubay Osman sabırsız. Çabuk olun, sallanmayın. İsmail efendinin elinde bir kürek var. Baktım yanında birkaç kazma kürek daha duvara dayanmış duruyor. Assubay Osman yaptığı işin tadını çıkarıyor. Bir bana bir de alaca kaptana bakıyor. Göz göze geliyoruz, sırıtıyor. Avludaki buzları kıracaksınız. Çok hoşuna gitmiş bu görev. Çabuk çabuk. Remzi kızıyor bu işe. Ters ters bakıyor Assubay Osman'a. Hocalara da mı? Assubay başını sallıyor. Ben kazma ve kürekleri omuzlarken sırıtıyor yeniden. Hocalar da ya. Sonra yine olayı hiç önemsemezmiş gibi komut veriyor. Çabuk çabuk durmayın. Avluya çıkıyoruz. Alaca kaptan, ben, İdamlık Süleyman ve Kilisli Remzi Öztürk. Cezaevi avlusuna çamaşırlıktan geçilerek çıkılıyor. Çamaşırlık sımsıcak, yerler su içinde. Çamaşır yıkayan tutukluların arasından geçip avluya çıkıyoruz. Remzi ana avrat söyleniyor. Din iman var mı bunlarda? Başçavuş Osman hiç umursamıyor söylenenleri. Ya duymuyor ya da duymazlıktan geliyor. Sonra alaca kaptan ve bana bakarak emir veriyor. Yarım saatte bu buzlar kırılacak, karlar temizlenecek. Din iman var mı? Caiz mi? Caiz mi? Remzi söylene söylene kazmayı buzlara saplıyor. Kazmanın ucu buza çarpıp zıplıyor. Vay anasını. Alaca kaptan da bir kazma alıyor. Yan yana duruyoruz. Hocam sinir harbi yapıyorlar, aldırmayın. Alaca kaptan yüz ifadesiyle aldırmadığını anlatmak istiyor. Kazmaları yere vuruyoruz. Kazmalar buzu delemiyor. Haydi bir daha. Buzlar inatçı, delinmiyor bir türlü. Ulan caiz mi hocaları çalıştırmak? Remzi yanı başımıza dikilen bir çavuşa söyleniyor. Ulan insanlık da var mı? İslam da var mı? İdamlık Süleyman da söyleniyor. O da kızmış. Hadi bizi insandan saymıyorsunuz. Çavuş İdamlık Süleyman'a biraz çıkışıyor. Sen işine bak, işine. Benim üzerimde siyah bir kazak var. Alaca kaptanın üzerinde de şık bir palto. İkimizin saçları da dibinden kesilmiş. Kazmayı yere vururken alaca kaptanı düşünüyorum. Türkiye'nin en genç dekanıydı. 33 yaşında profesör olmuştu. Arkadaşları asistanlık yapıyordu hala. Suçu neydi, neydi böyle? Assubay Osmanların elinde kürek mahkumları gibi çalıştırılıyordu. Şimdi başçavuş Osman'ı çekip sorsan ben emir kuluyum efendim diyecekti. Hoş bunları tek tek sorguya çeksen herkes suçu birbirinin üzerine atar. Üsteğmen Burhan Poturna da emir kuludur. Binbaşı Ayhan Kutlu Erde. Albay Mehmet Kemal Saldıran Erde. Ya tümen komutanı? Onun da adı üzerinde Abdullah Kuloğulları. Tabii o da emir kulu. Kim sorumludur bu işlerden? Kimse. Birileri sorumlu olsa ne yazar? Kim soracak hesabı bugün? Kim? Kazmalar iniyor, buzlar diretiyor. Karşıda Hüseyin Gazi tepeleri bembeyaz. Nöbetçi kulübesinde bir er. O da bizi gözetliyor. Ben alaca kaptanın suçu nedir? Bunu düşünüyorum. Remzi yine söyleniyor. Din iman var mı? Ben alaca kaptandan bir iki adım ilerideyim. Kazmanın sesini duyuyorum sadece. Birdenbire kazma sesi kesildi. Döndüm, alaca kaptan bembeyaz olmuş. Bir eliyle belini tutuyor. Alnı ter içinde. Düştü düşecek. Hemen kazmayı fırlatıp yanına koşuyorum. Ne oldu hocam? Konuşamıyor. Belim diyor sadece. Belime bir şey oldu. Kazma buza saplanmış geriye çekilirken. Alaca kaptanın bel sinirleri oynamıştı. Hemen bir tabureye oturttuk. Yürüyemiyordu. İdamlık Süleyman, ben, Kilisli Remzi Öztürk, başımızdaki gardiyan çavuşa bağırdık. Görmüyor musun? Haber versene. Havalandırma saati bitmedi. Yanıt bu. Bu da tümen komutanı gibi emir kulu. Fakat biraz sonra insafa geliyor. İçeriye haber veriyor. Baktık Assubay Osman gelmiş. Yüzü bir korkulu. Alaca kaptan o gün disk kayması denilen hastalığa tutulmuş. Cezaevinde çalıştırıldığı ve belinin arızalandığı Cumhurbaşkanı Sunay'a duyurulmuş. Sonradan ellerine kelepçe takılarak askeri hastaneye götürüldü. O günlerde cezaevi doktoru Metin Denli izinliydi. İzinden döner dönmez alaca kaptanı çağırdı. Alaca kaptan elini beline götürüp işte burası ağrıyor diyordu ki Metin Denli bağırdı. Esas duruşa geç, bir Türk subayının karşısındasın. Alaca kaptan bu olaydan sonra hiç doktora çıkmadı. Ambalaj kağıdı ile komünizm propagandası. Klasik müzik dinleyerek komünizm propagandası yapılır da ambalaj kağıdı ile yapılmaz mı? Yazar Erdal Öz 12 Mart Balyoz Harekatı'nda işte bu nedenle tutuklanmıştır. Evet öyle, inanmazsanız anlatayım. Erdal Öz'ün Ankara'da şimdiki Büyük Çarşı'nın bulunduğu İshan'ında bir kitabevi vardı. Sergi Kitabevi. Sergi Kitabevi bütün yazar çizerlerin, ilericilerin, gençlerin uğrak yeriydi. Küçücük bir dükkandı Sergi Kitabevi. Erdal Öz burada hem kitap hem de plak satardı. Akşamüstleri kitabevi Erdal Öz'ün dostlarıyla dolar, ayaküstü siyasal tartışmalar yapılırdı. Güzel küçük bir yerdi Sergi Kitabevi. Erdal Öz kitapları sarmak için ambalaj kağıdı hazırlamıştı. Ambalaj kağıdında Marx'tan, Engels'ten, Guevara'dan ve Atatürk'ten özlü deyişleri vardı. Ambalaj kağıdı özenle hazırlanmıştı. Koskoca sıkı yönetim buna göz yumar mı hiç? Yummaz. Sergi Kitabevi birkaç kez basıldı tabii. Polis her gelişinde yasaklanmış sol yayın toplayarak gitti. Fakat bir türlü suç kanıtı bulunamıyordu. Kuşkular giderilmemişti. Bütün solcular Erdal Öz'ün kitap evine gittiğine göre bu kitap evi gizli bir hücrenin genel merkezi. Belki öyledir. Kitap evinde gizli örgüt planları arandı ama bulunamadı. Plakların altına baktılar, gizli örgüt yok. Kitapları kaldırıp baktılar, yine gizli örgüt yok. Nerede acaba bu gizli örgüt? Pikabın içine baktılar, orada da yok. Şu gizli örgüt sanki yer yarıldı da içine girdi. Erdal Öz bu gizli örgütü nereye gizlemişti acaba? Orada yok, burada yok. Canım bir yere gizlemiştir. Arandı, tarandı, sonunda suç kanıtı bulundu. Ambalaj kağıdı. Ambalaj kağıdında ne suçlar işlenmemişti? Sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakküm kurması, bu amaçla örgüt oluşturulması, cemiyetin çeşitli sınıflarını kin ve adavete teşvik, suç işlemeye tahrik, hükümetin manevi şahsiyetini tahkir, küçük düşürme. Yani özetle milli ve manevi değerlere karşı ne kadar suç varsa bu ambalaj kağıdında yan yana gelmiş. İşte bu kağıt sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıfların üzerinde egemenliğini kuracak, toplum içinde kurulu siyasal ve ekonomik düzeni yıkacak, yerine Marksist, Leninist, efendim üzerinize afiyet, Maoist bir düzen kuracaktır. Muhtıra dediğiniz nedir ki? Bir kağıda yazılmış 5-10 satır, bir de 4 generalin imzaları. Bu kağıtla sınıflar devrilir, yok edilir. Edilmez mi? Ambalaj kağıdında komünizm propagandası bulanlar, kim bilir belki kağıdı ışığa tutup içinde orak çekiç olup olmadığına da bakmışlardır. Belki 8'e 10'a katlayıp bu yolla kağıtta Lenin'in resminin var olup olmadığını da incelemişlerdir. O günlerdeki aramalarda ilginç olaylar geçiyordu. Bir sıkı yönetim görevlisi V.I.Lenin biçiminde yazılan Lenin'in adını taşıyan bir kitabı görünce "Yaz oğlum, 6. Lenin" demişti. O günlerde bu olay dilden dile dolaşırdı. Guevara'nın fotoğrafını bir hafif müzik sanatçısına benzeten bir başka iyi niyetli görevli de bu suç kanıtına el koymak isteyen bir onbaşıyı şiddetle azarlamıştı. Böyle bir gülünç olaya kulaklarımla tanık olmuştum. Hukuk fakültesi aranıyordu. Odalarımız, kitaplarımız didik didik ediliyordu. Hemen hemen her kitaba bir toplum polisi düşmekteydi. Polislerden biri bir öğretim üyesinin odasında barut olduğunu söylüyordu. Sonradan anlaşıldı. Zavallı profesör odasındaki çiçekleri için ince elenmiş toprak getirmiş, polis bunları barut sanmış. Bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Ama olur, hiç merak etmeyin, burası Türkiye, olur bunlar. Bu arama sırasında bir de baktım ki bir iki polis fakülte kitaplığından yüklendikleri forum dergilerini kapıya yığıyorlar. Yanlarına yaklaştım ve sordum. Bunları neden topluyorsunuz? Polis belki de iyi niyetliydi. Miğferini başından çıkararak bütün efendiliği ile sorumu yanıtlayıp merakımı giderdi. Her türlü forum yasak değil mi? Doğru, polis görevlisi haklı. Sıkı yönetim komutanları, öğrencilerin forum adını verdikleri toplantıları yasaklamışlardı. Her türlü forum yasak. Her türlü forum yasak olunca artık yayın hayatından kalkmış olan forum dergileri de yasaklanmış oluyordu. Emir emirdir. Toplamışlar forum dergilerini. Erdal Öz üzerinde sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıfları devirip bir sınıfın ezilmesine yol açan ambalaj kağıtlarıyla birlikte önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. Sıkı yönetim mahkemesi bu konuyu araştırmak için çok yönlü soruşturmalara girişti. Basın yasasına göre basılmış yapıtlar hakkında yayın tarihinden başlayarak 3 ay içinde dava açılmazsa kamu davası düşüyordu. Önce bu konu araştırıldı. Ambalajı basan matbaa arandı, bulundu. Ambalaj kağıdı hangi tarihte basılmıştı? Bu saptandı. Sonra ambalaj kağıtları hukuk fakültesi öğretim üyelerine inceletildi. Sonunda şöyle karar verildi. Erdal Öz'ün bu işte suç işleme kastı yoktur. Erdal Öz iş bu nedenle beraat etsin. Erdal Öz'ün tahliyesine. Fakat bu ambalaj kağıtları çok tehlikelidir. Bu kağıtlara el konmasına. Ambalaj kağıdı 1803 sayılı af yasası kapsamına girmediğinden olacak, tutukluluk hali bugün de devam etmektedir. Ne yapacaksınız? Şu ambalaj kağıdının sıkı yönetimden çektiğine bakınız Allah aşkına. Kuru temizleme. Temizlik imandan gelir. Nerede olursanız olun temiz olmaya çalışacaksınız. Ama nasıl? Temizliğin en güç olduğu yerlerden biri hiç şüphesiz cezaevleridir. Her sanığa bir kova su. Mamak cezaevindeki temizlik sorunu cezaevinin komutanınca böyle çözümlenmişti. Yıldırım Bölge Tutuk Evi'ndeki hamam tam Alaturka sayılırdı. Hamam odunla ısıtılır, kurnalar göbek taşları alev alev yanardı. Muhabere okulunun banyosuna ise diyecek yoktu. Yıldırım Bölge'ye getirilişimizin ilk haftasında anayasada yer alan reformları Atatürkçü görüşle ele alacak olan Erim hükümeti bizim yıkanma işimizi de düşünmüştü. Ne de olsa reformcu hükümetti. Arkadaşlar bu kanıda değillerdi. Erim takımı muhafız gücünden takviyeli olarak, ki içeride ara sıra bu tanım kullanılırdı, herkesi temizlemeye karar vermişti. Temizlik işinde o kadar ileri gidilmişti ki Erim'e kalsa Filistin çöllerinden Stockholm'e kadar ne kadar adam varsa hepsini bir çırpıda temizleyecekti. Neyse Allah'tan Amerikalılar haşhaşın temizlenmesi için Erim'le anlaştılar da o kadar adam da bu arada temizlenmekten kurtuldu. Yıldırım bölgedeyiz. Hep birlikte hamama gideceğiz. Hamama gidecekler görevli teğmen tarafından ad okunarak saptandı. Mümtaz Soysal, Uğur Mumcu, İlhami Soysal, Halit Çelenk, Niyazi Ağırnaslı, Bülent Nuri Esen, Uluç Gürkan, Adil Özkol, Cahit Talas, Ahmet Abdik. Adı okunan çamaşırını alarak koğuşun kapısına geliyordu. Sonra kapı açıldı. Hep birlikte askeri düzen içinde yürümeye başladık. Hamam mangası gerekli güvenlik önlemleriyle koğuşa 100 metre uzaklıktaki hamama gelir gelmez soyunma işlemlerine girişildi. Hamama da teker teker girdik ve hemen kurnaların başına koştuk. Oh be, dünya varmış. Buhardan göz gözü görmüyordu. Tam keselenmeye başlamıştık ki bir espri ortalığı karıştırdı. Aşırı uçlar temizleniyor. Evet, hepimiz Başbakan Nihat Erim'in tanımıyla aşırı uç sayılıyorduk. Üstelik temizlenmeye karar verilenler arasındaydık. Öyleyse temizleniyorduk. Aşırı uçlar temizleniyordu. Profesör Bülent Nuri Esen gece yarısı koğuşa gelir gelmez 100 numaraya gitmiş ve cezaevi ayak yolunu hiç beğenmemişti. Bir gün önce Başbakan Nihat Erim ile beraberlermiş. Erim'den ayrılıp eve gelmiş ki gece kapısı çalınıp sıkı yönetime çağrılmış. Profesör Esen kapısına sıkı yönetim görevlileri gelince şakayı elden bırakmamış. Yahu gecenin yarısında gelinir mi? İnsan bu saatte karısıyla sevişir. Esen bu saatte insan karısıyla sevişir mi demiş, yoksa cinsel ilişkiyi adıyla sanıyla mı söylemiş bilemem artık. Bana kalırsa adıyla sanıyla söylemiştir. Profesör Esen 100 numara düzenini hiç sevmedi. Başladı söylenmeye. Çağdaş uygarlığa ulaşmak için önce tuvaletleri temiz tutmak gerekir. Sonra eline bir hortum alıp 100 numaraları yıkamak istedi. Hemen koşup elinden hortumu almak istedik. Bırakmadı. Nihat iyi çocuktur. Söyleyin bu tuvaletleri temizletsin. Yapacağı en iyi reform bu. Koğuşta kahkahalar yayılıyor. Bülent Nuri bu. Durur mu hiç? Efendim, Nihat iyi çocuktur. Evet, iyidir. Şimdi askerlerin düdüğünü çalıyor. Biraz sonra bıkar. Evet, bıkar. Nihat Erim, Bülent Nuri Esen'in çocukluk arkadaşıdır. Bir ara geceleri gündüzleri beraber geçmiş. Paris'te de beraber okumuşlar. Severdi Erim'i. Fakat o şakacı diliyle takılmadan edemezdi. Nihat çocuktur. Büyümemiş bir çocuk. Hep oyuncak arar. Bülent Nuri'nin suçu neymiş bilir misiniz? Hukuk fakültesindeki boykotlardan birinde dekanlık kapısında öğrencilerle karşılaşmış. Öğrenciler hiçbir öğretim üyesinin içeriye giremeyeceğini söyleyince Esen o her zamanki şakacılığı ile başındaki kasketi göstererek bağırmış. Savulun, Lenin geliyor. Ve böylece öğrencileri yarıp fakülteye girmiş. Gözaltına alınma nedeni bu. Belki acısını şakayla, bu tür davranışlarla unutmak istiyordu. Elinde hortum 100 numarayı temizliyordu. İstasyon helasına benzemiş. Yahu burası siyasi cezaevi. Burası temiz olmazsa adam kalkar politikacının ağzına yapar. Takılıyoruz. Hocam, politikacıların ağızları burası kadar temiz mi? Mamak cezaevinde banyo cezaevinin arka bölümündeydi. Tutuklular sırayla hamama götürülürdü. Banyoda yıkanmak için bir kova su verilirdi. Bu suyla keseleneceksin, sabunlanacaksın, temizleneceksin. Bazen de hiç su akmazdı. Su akmayınca yıkanmadan koğuşlarımıza döner, yıkanmak için gelecek haftayı beklerdik. Banyoya gidip de yıkanmamanın adı vardı. Kuru temizleme. Öyle ya, temizlenmeye gidiyorduk, temizlenmek suyla olduğuna ve bizler de su akmadığı için yıkanamadığımıza göre kuru temizleme yoluyla temizlenmiş sayılıyorduk. Daha doğrusu resmen temizlenmiş sayılıyorduk. Sıranız geçti, su akmadı, akmaz akmaz ama biz yıkanamadık, size fazla bile, ne fazla? Su. Allah Allah, sizin Allah'ınız var mı? Cezaevi müdürü Albay Saldıraner, tutukluların isteklerini deftere yazmaları gibi son derece demokratik ve anayasa düzenine uygun bir yöntem bulmuştu. Bu defterlere tutuklular isteklerini yazar, cezaevi yöneticileri de olanca nezaketleriyle bu isteklere cevap verirlerdi. Bu defterlerden biri bir gün elime geçti. Alaca kaptan ile birlikte defteri karıştırıyorduk. Bir sayfayı okurken başladık gülmeye. Oktay Etiman adlı bir tutuklu İstanbul Selimiye cezaevinden Ankara'ya getirilmişti. Gelir gelmez de cezaevi müdürünün bulduğu demokratik yola başvurarak, yani deftere isteğini yazarak anayasal hakkını kullanmak istemişti. 8 aydır yıkanmıyorum, banyo yapmama izin verilmesi. Yanıt Üsteğmen Burhan Poturna tarafından aynı deftere şu biçimde yazılmıştı. Daha yeni geldin ulan, acelen ne? Cezaevi müdürünün temizlik konusundaki çağdaş tutumu sonunda tutuklular arasında mantar hastalığına yol açtı. Sonra da birkaç kişi uyuz teşhisiyle tecrit hücresine alındı. Bir günde bütün tutuklular baştan aşağı soyularak uyuz olup olmadıklarına bakıldı. Kuru temizlemenin sonuçları elde edilmeye başlanmıştı. Erim'in kitapları. Ankara Merkez Komutanı Tevfik Türünk, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün'ün üvey kardeşiydi. Askerler arasında nedense Bahçıvan Tevfik diye anılırdı. Tüm General Türünk ağaçlara ve çiçeklere düşkündü. Yıldırım Bölge Cezaevinde boş zamanlarında çiçeklerle ve bahçede bulunan havuzun fıskiyesiyle uğraşırdı. Tevfik Türüng'ün adı ağabeyi Faik Türün gibi işkence söylentilerine karıştı. Emekli olduktan sonra da emrinde çalışan subaylardan bir kısmı eski komutanları Türüng'ün yolsuzluk yaptığını ileri sürdüler. CHP milletvekilleri Kemal Anadolu ve Süleyman Genç, General Türüng'ün yolsuzluklarını parlamento kürsülerine getirdiler ama bir süre sonra yolsuzluk söylentileri de Türüng'ün adı da unutulup gitti. Şimdi Yalova'ya yerleşmiş. Keşke diyorum Yalova'ya kaymakam olsaydı. Türüngün bir merakı çiçekler ise öbür merakı kitaplardı. Balyoz harekatı gereğince o günlerin yaygın tanımıyla yasaklanmış sol yayın gözaltına alınanlarla birlikte Yıldırım bölge cezaevine getiriliyor ve deste deste yığılıyordu. Dergiler, kitaplar, gazeteler cezaevi bahçesinde bir büyük tepe gibi yükselip duruyordu. Türünk, bizler bahçede dolaşırken yanımıza gelir. Hepiniz de aynı kitapları okuyorsunuz diyerek takılırdı. Türünk böylece aynı merkezden yönetildiğimizi kanıtlamış olurdu. Gözaltına alındığımızda benim evimden de bir sürü yasaklanmış sol yayın alıp götürdüler. Ben yasaklanmış olsun olmasın evde herhangi bir kitap bulunmasının suç sayılamayacağını anlatmaya çalıştıysam da kimsenin hukuk fakültesi öğrencisi sabrıyla bu söylevi dinlemeye niyeti yoktu. Ben üstümü başımı giyerken kitaplık raflarındaki yasaklanan sol yayın benden önce gözaltına alınmıştı bile. O tarihlerde Ankara mahkemelerinde ceza yasasının 141, 142 ve 163. maddelerine giren suçlarla ilgili bilirkişilik yapıyordum. Bu bilirkişilik 12 Mart döneminde de sürdü desem inanır mısınız? Neyse, beni alıp götürmeye gelen albaya, "Albayım, bırakın sağcı solcu olmayı, bu kitaplar bir bilirkişi için gerekli," diyorsam da sözümü kimseye dinletemiyorum. Ben de aklım sıra sıkı yönetimcileri kandıracağım. 1,5-2 yıl süreyle ceza yasasının 141, 142, 146 ve 312. maddelerinden yargılandım. Fakat bir Allah'ın kulu çıkıp da evimden alınıp götürülen kitaplar hakkında tek kelime sormadı. Fakat bizim kitaplar gitti gider. Kimden soracaksınız hesabını? Merkez komutanı Tevfik Türünk üst üste yığılan kitapları çadır bezleriyle kapattırdı. Başlarına birkaç nöbetçi dikti. Kitaplar emniyete alınmıştı. Bir gün yargıç binbaşı Orhan İzgü tarafından çağrıldım. Birkaç paket halinde iplere bağlanmış kitapları göstererek "Bunlar sizin mi?" diye sordu. "Evet," dedim, "benim. Bir yanlışlık olmuş. Arkadaşlar tutanağı sizin adınız yerine Uğur Güçlü yazmışlar." "Yeniden tutanak düzenledik. İmzalar mısınız?" İmzaladım. Uğur Güçlü bir yerli film artistiydi. Sıkı yönetim görevlileri gerçi benim evime gelmişlerdi ama yerli filmlerin etkisinde kalarak kağıt üzerinde Uğur Güçlü'yü gözaltına almışlardı.